Kabayu Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise öte Kaliforniyalarda okyanusların diğer taraflarında sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok bu böyle keskin bakışlı bir çarşamba gününde.
İyidir Cihan'ım, teşekkür ederim. İyiyiz diyelim. Seni sormalı. Keskin bakışımın sebebi önümdeki mumun koku aromasının ne olduğunu okumaya çalışıyordum sen açılışı yaparken.
Yani diyorsun ki bir gözle netlik yapıyordum, netleştiriyordum.
Aynen öyle. Garip bir karışım varmış. Pineapple, jasmine, musk ve wood yazıyor. Böyle dört tane elementi yani, bir araya sıkıştırmış, sevgili alakasız.
Sevgili dinleyenin şaşırdığını zannetmediğim karışımlardan biri. Çünkü senin masandaki karışım afilli dediğimiz şey en az 3 ve üstü içerik. Aynen. Ha, şey, Dutch Bros'tan da bir uzun dönem kahve, bu sürpriz oldu.
Uzun dönem dinleyici zaten artık böyle afilli rengarenk şeyler içtiğimi veya kullandığımı çözmüştür diye düşünüyorum. Sadeden ziyade.
Ya bir de şey oluyor ya şimdi, hani Amerika'nın batısıyla doğusu arasında ne bileyim hem kahve dükkanı hem burgerci vesaire böyle farklı markalar oluyor.
Evet.
Sevgili dinleyen doğal olarak hani bir bölgeye hakimse öbür bölgeyi kaçırabiliyor ama evet, senin sayende Amerika'nın batısındaki bütün böyle underdog hamburgercisi olsun, işte ne bileyim kahvecisi olsun falan, bunlara aşikar. Doğru. Bu da Dutch Bros da bunlardan biri yani.
Bu arada Dutch Bros'un hikayesine bakıyordum geçen gün. Seattle'dan çıkmaymış iki elemanın
zaten
işlerini bırakıp
Seattle'da
kahve olayına girmesi.
Seattle'da çıkmış gibi değil mi?
Evet, ama işin komiği, elimde bu Dutch Bros var bölüme girerken. Yarın da Seattle'a uçuyorum. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Demek ki Dutch Bros'un merkezine, headquarter'ına da bir uğrayıp ne yapıyorsunuz demek vazifemiz.
Ya şöyle kadar gitmişken bir
buz şey, kola reklamındaki gibi buz efekti de yapayım arkadan.
Ağzına kadar dolu. Seattle'a kadar gitmişken de Seattle Supersonics'in böyle efsanevi günlerine bir
selam çakayım.
Atıf yapıp selam çakıp,
evet,
belki bir müzesi varsa müzesine gidersin.
Olabilir ya. NBA'ye de buradan hafiften dokunmuş olduk. Sende ne var yok? Şimdi böyle güncel gittiği için bölümler artık pazar günü zaten yayında olacak. İstersen çok politikleşmeden böyle sendeki havayı ve genel olarak etrafındaki havayı da Amerika'daki biri olarak sorayım diyorum. Bayağıdır konuşamadık çünkü yoğunluktan. Ne var ne yok, nasıl gidiyor bu maraton, seçim maratonları diyeyim.
Ya tabii bu soruyu soran adamın Amerika'da bir arabaya doluşup Los Angeles'a doğru gidecek olmasını da
vazifemiz,
sevgili dinleyen bu bölümü güncel dinliyorsa yakalayacaktır. Vallahi sakin gibi aslında, hani öncesi de sakindi, sonrası da görece sakin. Şu anda da sakin. Enteresan bir şey var böyle.
Sakinlik.
Ya. Hani geçmiş yıllarda, şimdi sen ülkede bulunduğun zamanki seçim atmosferini falan iyi kötü hatırlıyorsundur.
Evet.
Bangır bangır bir kaos vesaire. Bu sefer nedense her şey böyle süt limanı gibi. Hmm. Evet, bir hareketlilik tabii ki az da olsa var. Ama insanların psikolojisi böyle nasıl diyeyim
daha
sana?
Dingin.
Gelgitli.
Hmm.
Daha dingin. Hem çıkan sonucun ikinci tura kalması, ikinci tura kalış işte ne bileyim şekli vesaire. Yani hem motive hem demotive gibi insanlar, ama özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin daha bir motive olduğunu ben görüyorum. O beni biraz mutlu ediyor yani. Hani geçen bölümlerde söylemiştik ya, gözden ırak olan gönülden de ırak olur muhabbeti.
Evet.
Bence bu bunun için geçerli değil. İnsanlar gerçekten hukuk, adalet şeklinde o eksende bir şekilde buluşmak istiyor.
Evet, vatandaşlık görevi olayı, kamu spotu da yapmış olalım. O gerçekten bir numaralı en önemli şey, altını çizmemiz gereken önemli şey diye düşünüyorum. Ne kadar uzakta
yani,
yakında olursan ol.
Şimdi şöyle bir şey var. Benim sandığa ulaşma mesafem yürüyerek 5 dakika. O da yavaş yürürsem.
Hmm.
Senin sandığa ulaşma mesafen ise arabayla 7,5 saat.
Evet, 7-8
o yüzden saat. Dolayı, o yüzden dolayı burada alkışın büyüğü. Tabii ki yurt dışında yaşayan ve bir şekilde yani
elçiliklere
şeyleri
koşan
bile gördüm. Hani 40'ı çıkmamış çocuğuyla beraber o yollara giden bir sürü insan varmış. O yüzden tekrar söyleyeceğim ama yurt dışındaki insanlarımızın motivasyonu beni daha bir motive ediyor Samet'ciğim.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Buraya alkış efekti koyalım sevgili Cem. İstiyorsan böyle hafif karışık bir açılıştan sonra yavaştan da bu konuştuğumuz konularla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bambaşka bir dünyaya doğru dalalım diyorum. Ne dersin?
Vallahi dalalım. Zaten bizim böyle ısındırma sonrasında alakasız bölüm içerikleriyle buluşturduğumuz çok bölüm var sevgili dinleyeni. O yüzden alışık olduğu şekilde bölüme giriş yapalım. Bugün Gabriele Amort'tan bahsedeceğiz ki çok enteresan bir kişilik olarak karşımıza çıktı. Bu bölümde çekeceğimiz tarih belki de çok çok önceydi ama seke seke iki seçim arasına evet. denk geldi. O da enteresan oldu. Kimden bahsediyoruz derken 160 binden fazla şeytan çıkarma ayinine katıldığı iddia edilen bir rahipten bahsediyoruz sevgili dinleyen ki hakkında bir sürü işte videosu, makalesi hatta kendi yazdığı kitapları var. Hı-hı. İki tane de enteresan şekilde kitap yazmış. Tecrübelerini bir şeytan çıkarıcının hikayesi ve bir şeytan çıkarıcının yeni hikayeleri adlı kitaplarda falan toplayan çocukken her pazar Roma'nın yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Modena'da Katolik ayinine götürülen bir kişiymiş. Hı hı. Ama tabii ki yani anadan doğma bir rahip değil sonuçta. Değil mi Samet?
Ama
yani
ailesi bu çok Katolik. Çok adanmış Katolik herhalde, bir aileymiş.
Evet, o dönemde dini ayinler daha böyle kalabalık ve yani belirttiğim gibi 400 kilometre gidiyorsun sadece pazar ayini için. Hı. Büyük bir efor. Bunu düşünsene her pazar yaptığını.
25'te doğuyor. Çocukken ailesinin, evet, Katolik olan ailesinin onu zorla götürdüğü ya da işte çocuk vazifeli öğretmek için götürdüğü ayinlerin çoğunda kendi kitabına göre uyuyakalıyormuş.
Hatta şey yapıyormuş. Kilisenin etrafında saklambaç oyunu, evet, oynuyormuş çocuklarla falan. Ama tabii ki yani hani şey gibi olmuş biraz da ya çocuğu nereye bırakalım bari yanımızda biz de götürelim, evet, gibi olmuş. Çok uzak bir mesafeden bahsediyoruz. Aslında Gabriele Amort'un böyle ortaya son dönemde çıkmasının ya da önümüze çıkmasının temel sebebi de hani Şeytan Düşmanı filmi. Yakın zamanda gösterime giren Russell Crowe'un oynadığı.
Evet ya. Karışık tepkiler var ona bu arada. Ama devam et.
Ve hani kitaplarından falan uyarlandığı için de onun ekseninde dönüyor aslında film.
Ama Hollywood yine Hollywood'luğunu yapmış diye de çok eleştirisi var o filmin, onu da söyleyelim.
Sonuçta Savitçim sen Hollywood'un göbeğine yakın bir insansın.
Yani 7 bu, saat anlattığın gibi az önce.
Marketing olayı her zaman var. Yani sonuçta bir pazarlanması gereken bir ürün yapıyorlar, evet, ya. İlla ki ona bir sürü makyaj ve estetik gelecektir ki o da öyle olmuştur diye,
evet,
düşünüyorum.
Bu arada hayatının başından bahsetmişken kendisinin İtalya ile 2. Dünya Savaşı'nda aktif olarak savaşta da bulunduğunu söyleyeyim yani. Orada da öyle,
evet,
ilginç bir...
Nazilere karşı, evet, bir mücadelesi olmuş. Zaten hani biraz önce dediğim gibi hani
İtalyan,
karnından rahip olarak doğmamış.
Italian Resistance Movement diye bir kısmında savaşın yer almış. Onu söyleyeyim. Bir de çok, hı-hı, ilginç. Aslında rahip olması 1947'ye denk geliyor. Ama 1986'ya kadar hiç bu bahsedeceğimiz şeylerle İçli dışlı olmamış kendisi. Uzun bir dönem yani.
Şey gibi hani zamanını beklemiş gibi.
Evet.
Rahiplik kariyerinden önce hukuk ve gazetecilik diploması da almış. Evet. Bunu da belirtelim. Sonrasında bir süre de Hristiyan Demokrat Partisi'nde
genç,
siyaset yapmış.
Evet, genç Hristiyan Demokrat.
gençlik zamanları.
Gençlik kolları.
Biraz önce senin bahsettiğin hani 2. Dünya Savaşı'dan yıllar sonra da askeri cesaret madalyası verilmiş. Hmm. Böyle değişik bir hayat hikayesinin. Senin de belirttiğin gibi aslında 32 yıl boyunca bu ünvanı, yani bu ünvan derken şeytan çıkartıcı ünvanını almadan 1954 yılından başlayan serüveni ta 1986 yılına, evet, kadar standart bir
rahip
olarak
ortalama
atamayı
standart
şey
ortalama
ya, atanamamış rahip.
Evet, atanamamış rahipler ordusunda yer almış. Hatta yani standart demen de ilginç çünkü o aradaki yıllarda ben çok bir şey bulamadım. Gerçekten de sıradan rahiplik yaptığı, ne bileyim birkaç günah çıkardığı falan yıllar herhalde.
32 sene bir fiil hani bu göreve devam ediyor. Herhalde artık o kadar ilerliyor ki bürokraside artık zamanı geldi deyip atamasını o dönem Katolik Kilisesi'nin en üst idari yetkilisi olarak görev yapan ve şeytan çıkarma ayrıcalığını belirli rahiplere devretme yetkisine de sahip olan aynı, hı-hı, zamanda Kardinal Ugo Poletti tarafından sen demiş artık tamam oldun.
Evet.
Sen resmi bir şeytan çıkarıcısın. Değişik bir ünvan değil mi sence de? Yani hani seni şey gibi hani seni şövalye ilan ediyorumun biraz
farklı
kilise
versiyonu
gibi.
Bir de hani böyle bir şeyi CV'ne falan eklediğini düşünsene iş başvurusunda. Hani çok ilginç bir meslek dalı. Resmi şeytan çıkarıcıyım.
Yani,
bu konuda tecrübem var. 4 yıllık. Hep tecrübe ararlar ya Türkiye'de de. Üniversiteden yeni mezun 4 yıl tecrübeli eleman aranıyor diye. Öyle bir, hı-hı, paradoks var. Bu da öyle bir şey yani. Gerçekten resmi olarak atanıyor ve Amantini diye de Vatikan'ın yine başka resmi bir şeytan çıkarıcısı var. Onunla da şey yapıyor, following yani onu takip ediyor, onun ayak izlerini takip ediyor öğrenme anlamında. Bu senin dediğin dönemlerde. Bir de çok öncü bir adam çünkü ortak bir şekilde International Association of Exorcists diye bir şey de kurmuş 1990'da. Ya,
ama bir vakıf seviyor.
Bir vakıf seviyor. Yani, bir vakıfçılık yani. Var.
Bir oluşum seviyor. Evet. Dediğin gibi bir hani geçiş dönemi yaşamış bu. Nasıl diyelim? Ayağını alıştırma dönemi. Hani sonuçta uzun yıllarca yapacağı ve biraz önce dediğim gibi 160 binden fazla şeytan çıkarma ayinine katıldığı iddia ediliyor ki sayı baktığında yani böyle afaki bir sayı gibi geliyor. Şey dikkatimi çekti. Kitaplarında şeyi anlatıyormuş. Ele geçirildiğini iddia eden herkes aslında bir şeytanla savaşıyor değil şeklinde bir tezi de varmış. Ben bir şeye daha şaşırdım bu arada. Tedavi isteyen insan talepte bulunduğu zaman o seansa karar vermeden önce psikiyatrik bir sorunun olup olmadığını kanıtlamasını istiyormuş ki gerçekten ya bir sıkıntı var mı yok mu kısmından emin olmak için bu hani bilim tarafına ucundan da dokunuyor diye düşünebiliriz.
Peki ben şimdi bu olayın mistik tarafına hafiften gireyim çünkü şimdi kendi onun deyimlerinden gidersek mesela Huffington Post makalesinde "The Devil is Afraid of Me, the Life and Works of the World's Most Famous Exorcists, Amort" diye bir kitap var. Oradan Huffington Post alıntılar yapmış. Mesela orada diyor ki yani bir kendisinin mistik diye düşündüğüm bir açıklamasını ekleyeceğim. Bir de mistik olmadığını böyle bana absürt gelen açıklamasını ekleyeceğim bölüme. Absürt, bana absürt gelen şu diyor ki çoğu ortalama exorcist seanslarım 30 dakikayı buluyordu diyor. Ve bunun yüz yüze olmasıyla telefonlu olması veya Skype aracılığı olması arasında çok bir fark yok diyor. Burada bu bana böyle absürt geldi. Yani Skype'den bahsediyoruz. Bir Skype yaparak da şeytan çıkarmış kendisi. Kendi söylediğine göre. Diğer taraftan da filme de en çok ilham olan ve filmin yapılmasına neden olan kendi söylediği başka bir şey de şu. Bazen diyor günde 20 taneye kadar ortalama çok yoğun seanslara katıldım. Ama diyor kendi yine bu onun iddiası 160 bin totalde 160 bin civarı yaptığım şeytan çıkarma ayinlerinden yaklaşık 100 tanesinin true demonic possession gerçek şeytan hükmedilen insanlar olduğunu düşünüyorum diye açıklaması var. Yani kendi kendine aslında adam diyor ki 160 binin sadece 100 tanesinde ben gerçekten de ne oldu?
Oran yüksek. Evet,
oran çok düşük ama filme de şey olan bu arada hani filmde de öyle bir hava söz konusu. Hani çoğu şey de gidiyor, yanlış bir şey çıkıyor, sahte bir şey çıkıyor falan ama sonra açıklayamadığı olaylara da denk geliyor. Dolayısıyla yani hayatta da aynısını söylemiş ölmeden önce. 100 tanesini gerçekten de şeytan olduğunu düşünüyorum. Bunu da şeyle desteklemiş, mistik tarafını bitireyim bunu ekleyip. Bu 100 tane içinde bazılarının kırık camlar onun yüzüne tükürdüğünü, bazılarının metal çıkardığını ağzından, bazılarının güller çıkardığını ve aklına gelmeyen birçok normalde insanın içinde olmaması gereken insanı veya hayatta tutamayacak garip nesnelerin onun yüzüne doğru tükürüldüğünü ve en çok da bir tane 11 yaşında çocuk varmış. Onu 3 tane polisin zorla tutmasıyla ancak zapt edebildik diye açıklaması var. Yani bunları bu mistik tarafında kendisi bunları örnek vermiş. Gerçekten de böyle bir şey mümkün mü babında sorulduğunda.
Peki bu verdiğin güzel açıklamalar örneklerden sonra Katolik Kilisesi'nin doktrinine göre vücuda şeytan girmiş olmasının temel belirtileri sence nedir? Karşına çıktı mı? Çok çünkü şey geldi bana böyle biraz ütopik de geldi de o yüzden.
Karşıma böyle çıkmadı da benim böyle genelde geyik veya exorcist olaylarla ilgili arkadaşlarla konuştuğumda hep aklıma bu 360 derece dönen kafa geliyor. Hatta geçen bir kediyle ilgili onu konuşuyorduk. Bir tane
kediler dönebiliyor ama.
Evet, dönüyorlar. 360 olmasa da 340'a kadar herhalde zorluyorlar diye düşünüyorum boyunlarını. Galiba baykuşlar onu çok iyi yapıyor sevgili canım.
Evet, baykuşlar o konuda iyi ama onlardan biri bu değil.
Neymiş?
Bir tanesi kişinin bilmediği dillerde konuşması.
Evet. Filmlere çok konu olur.
Bir diğeri bilmesi mümkün olmayan olaylar veya kişiler hakkında bilgi sahibi olması. Bir diğeri, üçüncüsü, cüssesinden beklenmeyecek seviyede fiziksel güç göstermesi.
Evet, benim bahsettiğim.
Hatta biraz önce senin bahsettiğin 11 yaşındaki çocuğun böyle iri yarı adamların arasından kaçmasını örnek vermiş Amort. O da enteresan ama ele geçirilmenin en ciddi belirtisi olarak kutsallardan nefret etmek ifade ediliyor. Bunlar böyle şey, hem olabilecek hem olmayacak şeyler. Hani ne bileyim yani, kişinin kaç dil konuştuğunu biliyorsun işte. Yani hani aklına giriyorsun, bilmesi mümkün değil bunu diye düşünüyorsun vesaire. Biraz böyle hani boncuk aramak dediğimiz tabire de uyuyor bu kriterler bence.
Ya yan konu olacak ama biliyorsun bazen komaya giren insanlar uyandığında, yani bu bir yan konu, başka bir podcast konusu olabilir. Komanın insanlara neler yaptığı. Hı hı. Çünkü komaya girip de uyanıp, evet, bambaşka dil konuşan insanlar var. Bilimsel olarak burada çok fazla şeye yoruluyor. Hani beynin bir yerinde bir şey, noktanın aktive edilmesi ve hayatın boyunca maruz kaldığın dille ilgili işte kayıtlar, televizyonlar, gezdiğinde yanında konuşanlar falan, bir şekilde bir şeylerin beyne kaydedildiğiyle alakalı. Ama dediğine katılıyorum, çok bulanık şeylerden bahsetmiş kendisi. Bu arada
evet,
şimdi hani ne inanın ne inanmayın, benim hiç umurumda değil dinleyen için ve senin için ve benim için. Hani bunu sadece keyif olsun bir podcast yapıyoruz ama kendisini daha iyi anlamak için onun 2011'de, çünkü bu bahsettiğim organizasyonu kurduğu zaman, bu uluslararası işte şeytan ayinleri çıkarma organizasyonu kuruyor, rahipler yetiştirmek istiyor, eğitmek istiyor falan. Onun her iki yılda bir yapılan konferanslarından birinde 2011'de şöyle bir şey söylüyor. Yoga şeytanın işidir diyor. Çünkü insanları Hinduizm'e ve başka dinlere ve reenkarnasyona doğru itiyor diyor. Diğeri de, bu daha ilginç geldi bana, özellikle bunu daha yeni izlemiş biri olarak. Harry Potter ve J.K. Rowling, bunlar da büyü, evet, olduğu için içinde şeytanın işi olduğunu ve izlenmemesi gerektiğini söylemiş. Bir de çok önemli, bu dinleyenin ilgisini çekecek.
Burası çok önemli.
Evet, burası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Ünlü dergi Vanity Fair 2016'da onunla bir röportaj yapmak için izin istiyor. Ve aslında kamera shy, yani kameralara karşı utangaç olmadığını buradan anlıyoruz. Kabul ediyor röportajı. Ve onların,
evet,
bir şeytan ayini çıkarma sırasında bulunmasını ve bunu filme çekmesine de izin veriyor. 2017'de bu belgesel yayınlanıyor. Öneriler kısmında bu belgeseli ekledim, söyleyeceğim. Ama bildiğin, hani benim saklayacak bir şeyim yok kanka, gerçek yani, ben çıkarıyorum şeytanları demiş. Ve bu magazini kabul etmiş bazı ayinlerinden birkaçında bulunmak için. Dolayısıyla böyle... Bunları da anlattım ki nasıl bir görüş olduğunu dinleyen birazcık anlasın diye.
Bir diğer nokta ise, şimdi şeytan çıkarma ayini yapıyor ama neler soruyor değil mi? Hani nasıl bunu yönlendiriyor? Şeytan çıkaran din adamının fazla soru sormaktan kaçınması gerektiği, bunun bir diyalogtan çok sorgu olduğuna dikkat çekmesini istiyormuş Amort. Sorular şöyle: adın ne? Yaldız mısın? Ne zaman çıkacaksın? Bunlar soruları...
Ne zaman çıkacaksın mı?
Evet, soruları bazıları olarak düşünebilirsin.
Peki şey var mı sorularda? Sen, benimle çıkar mısın?
Yani hani biraz gülümsememe de sebep oluyor tabii ki bu soru tiplerini sorunca. Şimdi şeytan çıkarmanın amacının ele geçirilen kişiyi adını açıklamaya zorlamak olduğunu da ifade ediyor Amort. Yani bir şeyleri kabul edip içeridekine bir şekilde diz çöktürmek olarak da düşünebiliriz. Okuduğum makalede de şey vardı. İlk vakası vardı. Hani hep şey olur ya, ilk son ya da en böyle şatafatlı. İlk vakası bir çiftçiymiş ve çiftçinin ona küfrederek, hatta Shakespeare'in dilinde küfrederek haykırdığını söylemiş. Başka bir vakada ise bir çocuğun hareketsiz birkaç dakika havada asılı kaldığını ve bu kötülüğe karşı savaşın kazanılmasının 5 ay, parantez içi 20 seans sürdüğünü ifade etmiş. Yani hani çok fazla anekdot ve hikaye var. Çünkü hani senin dediğin rakam 100 mesela. Hani 100 tane esasen ben şeytan çıkarma vakasıyla uğraştım. Ama 160 bin kişiyi gördüm diyor, seans yaptım diyor. Seanstan öte pardon. 160 bin kişiyle uğraştım. Kaç seans olduğunu Allah biliyor artık. O yüzden dolayı hani... Günde son dönemlerinde ortalama 5 seans falan yapmış kendisi. 5 kişiyle görüşmüş. Ve ama senin de bölüm ortalarında ifade ettiğin gibi 20'ye de çıktığı olmuş. Ama genelde o seviyelerde kalmışmış şüpheli. Ya sonuç olarak döneminde o kadar popülermiş ki telesekreterine sesli mesaj bırakıyormuş. Haftada sadece bir gün ve 1 saat aralığında talepleri alıyormuş. Yani baktığın zaman döneminin şeytan çıkarma ya da Katolik Kilisesi'nin rockstarı gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Orası kesin canım. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim.
Hissettim.
Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. 2016'da 91 yaşında öldüğünde bu sana bahsettiğim organizasyon bundan 7 yıl sonra yani günümüzde yaklaşık 400 tane üyesiyle hala devam ediyor Amerika'da ve dünyada. 2018'deki bir The Guardian makalesine göre de yılda şeytan tarafından işte possessed olduğunu veya işte hükmedildiğini iddia edenlerin sayısı da 500 binmiş yılda. Evet. Ve en ilginci bana gelen de Amerika rakamlarına baktım. Amerika'da 2005 yılında 12 tane specialized Catholic priest, yani bu şeytan çıkarma olayında uzmanlaşmış ve bunu yapabilir dedikleri 12 tane rahip varmış. Günümüzde Şubat 2023 datasına göre söylüyorum. Bu rakamın 125 ile 150 arasında olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla şöyle olumlu bir şey var. Hani 12 kişiye kalmadı koca Amerika. 150 kişi var seçebileceğimiz. Bir Google'layıp da bu servisten yararlanmak istediğimizde.
Bayağı iyi bir rakama ulaşmış. Son bir not olarak şunu ifade edeyim. Belki biraz pozitif ayrımcılığın dışına çıkan bir şekilde. Her 10 vakadan 9'u kadınmış, biliyor musun?
Yorumsuz geçebiliriz bu kısmı istersen. Bir şey demeyelim. Yani denk gelmiş diyelim. Öyle denk gelmiş diyelim. Ben de çocuklar en fazladır diye söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Ama yine de ilginç bir data, bir veri olmuş oldu o da. Ben son olarak şeyi söyleyeceğim. Bu olayın bizim kültürümüzdeki cin çıkarma olayıyla paralelliği olduğunu düşünüyor musun? Genel olarak insan psikolojisi bağlamında ve belki de buna bakmaya değer mi bir gün diye bir sorayım sana.
Yani bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü hani dogmatik şeyler temelde baktığın zaman dinle direkt bağlantılı şeyler.
Evet.
O yüzden Katoliklerin buyu var, Müslümanlığın şuyu var şeklinde farklı bir bölümü yapabiliriz.
Evet evet, bizdeki teknikler, sorulan sorular nasıl çıkarılıyor, öyle iyi güzel bir bölüm olabilir aslında. Son o zaman kapatırken bu kısmını podcast'in sana soralım. Sevgili Cihan'ım, lütfen, ne düşünüyorsun şeytan çıkarma hainleri ve pozisyonunu belli et bakalım.
Yani bu bölümü yaptığımız için zaten durduğumuz pozisyon çok net değil mi diyerek topu sana atıyorum.
Güzel. Bu bir şey söyleyeyim mi? Politik cevaplarda oldum olası seni tanıdığımdan beri çok çok iyisin ya. Ya böyle bir yuvarlak cevaplarda çok iyisin. Bu cevabı böyle karşılıyorum. Ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Yani seeing is believing benim duruşum. Dolayısıyla şu anda çok da fazla aklımın yattığı olaylar değil diyeyim. Öyle hafif bir feedbackle, hafif bir geri dönüşümle ben de kapatayım bu kısmı.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bazı önerilerimiz var bölüm özelinde ya da değil. Ve şimdi sevgili Samet karşımda notlarıyla bizimle.
Önce istersen HKB dinlencesine eklediğimiz şarkılar var biliyorsun her hafta. Oradan başlayayım.
Muhakkak.
Bu hafta eklemek istediğim şarkılar arasında bir tane, bayağıdır da yerli eklemedim galiba. Bir tane yerli şarkı var. Bu Sena Şener'den Ölsem şarkısı. Diğeri de bilmiyorum sana oluyor mu, ben böyle eskilere, moduma göre, psikolojime eskilere dönüp de aynı şeyleri dinlemeyi çok seven biriyim ve listede çok fazla şarkısı olmasına rağmen bir tane daha şarkısını eklemeye karar verdiğim Anathema'nın Anathema şarkısı. Yani grubun kendi ismini barındıran şarkı.
Evet. Ama şey oluyor değil mi bazen, böyle hani uyanıyorsun ve kafanda bir şarkı çalmaya başlıyor. Ve bu şarkı şey olmuyor, yeni şarkılar ya da yakın dönem şarkıları değil de çok uzun yıllar önce belki çok da fazla dinlemesen de, dinlemiş de olabilirsin ama o an o aklına geldiği zaman bir anda açıyorsun.
Ve loop'a giriyor aklında uyandığın zaman ve o gün çıkmıyor kafandan, aklından. Bugün de bana bu oldu aslında, bu şarkıyı son anda ekledim çünkü sürekli çalıyor kafamda. Güzel, ya bilmiyorum, dinlesin işte dinleyen, çünkü kendi grubun kendinden yani kendini anlattığı bir şarkı. Sana da tavsiyem bu arada sözlerini okuman. Çünkü kendi kendini anlatıyorlar. Biliyorsun artık aktif olmayan bir grup ve sonlara doğru kendileri evet. hakkında yazdıkları bir şarkı. Komik bir öneri olacak. Böyle şakayla karışık öneriyorum bunu. Zamanında da izlemiştim. Bu bölüme uygun olacağını düşündüğüm için Kutsal Damacana 1 filmini ekleyelim önerilere. Bence birebir uyuyor bizim bölüm konseptine. Biraz da daha ciddi ve beni çok eskilere yine götüren, hatta hatırlarsın Marmara'da senin şu an oturduğun yere çok yakın yerde sinemada çalıştığım zamanlarda vizyona girmiş olan Kenny Reeves'ten Constantine'i önereyim. Ve şöyle de heyecanlı bir duyurum var bilmeyenler için, Constantine'i izleyenler olduysa zamanında. Constantine 2'yi Kenny Reeves imza attı. Onun da prodüksiyonu sanırım şu anda yapılıyor.
O zaman hayırlı olsun.
Sen izledin mi Constantine'i sevgili canım?
İzlememiş olabilirim ya.
Okey. Constantine'in ikinci önerim yine bu bölümle birebir alakalı bir şey olmuş oldu. Bağlantılı bir öneri olmuş oldu. Bunları ekleyip sözü istiyorsan sana verelim. Bakalım sende ne var ne yok. Ha çok özür diliyorum.
Evet, bir tane de video önerecektim.
Çok özür diliyorum. Aynen iyi yakaladın. 2017'de o magazinin yönetmenine video çekmesine izin verdiği ve bunun belgeseli sonradan dönüştüğü belgeselin adı da The Devil and Father Amort. Hiç öyle yaratıcı bir ismi yok. Ama böyle arattığı zaman insanlar bulabilirler. Bu belgeselin içinde direkt onun kendisinin yaptığı şeyler, yani ayinler var. Ve bunun official trailerını da YouTube'da bulabilirler. Onu da oraya koyarız.
Teşekkürler önerilerin için diyorum. Ve benimkilere geçiyorum. Benim de ilk önerim YouTube üzerinden bir tane video var. The Witness kanalında. Amort'un yaptığı, ölmeden önce yaptığı son Şeytan Çıkarma ayinini kayıt altına almışlar. Biraz hani iyice magazinsel ve popüler olmuş tahmin edeceğiniz gibi. Bunu sevgili dinleyen merak ediyorsa linkini koyarız, ismini yazarız. Ne öneriyoruz kısmından görebilir. Diğeri ise yani sanki bizim yapabileceğimiz bir bölüm enerjisi aldığım için paylaşmak istiyorum. Hani bizim şu anki bölümden bağımsız. Vox kanalında yeni bir video yayınlandı. Neden Filistinliler her 15 Mayıs'ta protesto yapıyor diye bir bölüm var. Bu belki daha sonraki bölümlerde sevgili dinleyenin karşısına çıkabilir. Sana da bunu öneriyorum Samet'ciğim, bir göz atarsın. İki tane de HKBO dinlencesine şarkı önerip önerilerimi noktalayacağım. Bir tanesi Ash'ten Moral of the Story. Diğeri ise Pentagram'dan Şeytan Bunun Neresinde. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde olacak sevgili dinleyen. YouTube, Deezer ve Spotify.
Sen de önerinle bölüme güzel bir selam çakmış oldun. Güzel bir konsept öneriler köşesi olmuş oldu. Yani böyle de bir bölüm oldu işte sevgili dinleyen diyelim. Çünkü çok şey bir bölüm yani. Nasıl diyeyim? Şey bir konu. Havada kalan bir konu aslında. Yani Vatikan'ın çünkü bunu da söyleyecektim bölüm başına. Vatikan kendi başlı başına bölüm olmayı hak eden bir şey bu arada. Çünkü çok kapalı, çok mistik, çok kendi içinde bir dünya yaratmış bir yer. Hatta Lori de oraya 3 kere gitmiş. Bundan haberim yoktu bölüm kaydına başlayana kadar. Sanırım ben de bir oraya doğru yeltenebilirim. Yakın zamanda bir bakmaya, görmeye gitmek ve bu da belki de güzel bir podcast için malzeme olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir. O zaman sevgili dinleyene bizimle yolculuğa devam ettiği için bir kez daha teşekkür edelim. HKBPodcast.com üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz sevgili dinleyen. Instagram, Twitter, Facebook üzerinden de bizimle iletişime geçebiliyorsun. Onun dışında Patreon denen patronumuz olan insanların yanına sen de yer alıp bize destek, bazı önerilerde, bölüm önerilerinde bulunup destek olabilirsin. Samet'in içtiği Dutch Bros'u mesela karşılayabilirsin. Onun dışında önceki sonraki bölümlerde buluşalım değil mi Samet'ciğim? Ne yapalım?
Aynen öyle. Önceki sonraki bölümlerde buluşalım ve bizimle de yolculuğa devam ettikleri için herkese tek tek buradan teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.